Ayrım 10, sayfa 115. Papaz Aram Tomasyan durmadan yineliyordu. Eski katliamları düşünmeyin, bu kez hepsinden daha kötü, daha kederli, daha acımasız ve her şeyden önce daha yavaş, gecede gündüzde devam ediyor. Ellerini şakaklarına bastırmıştı. Üstesinden gelemiyorum, çocuklar gözümün önünden gitmiyor hiç, Woodley kurtarabilse bari onları. Doktor Altun ise sizce İskuhi ile ilgileniyordu. Erkekler Aram'ı lafa boğmuşlardı. Sadece çok anlaşılır olan sorular yığılıyordu birbiri ardına. Zeytun'la sınırlı kalacak mı? Antep cemaati de şu an yola çıkmış mıdır? Halep'te neler konuşuluyor? Öteki vilayetlerden haber yok mu? Biz ne olacağız? Sargıyı çözüp İskuhi'nin mosmor olmuş kolunu sıcak suyla yıkayan doktor çentikli bir gülme tutturdu. Bizi nereye sürgün edecekler? Musa Dağı'da sürgünüz zaten. Meydanda toplanmış kalabalığın gürültüsü odaya kadar geliyordu. Bir aşağı bir yukarı gidip gelen ter haykazun durdu. Çekingen ama aynı zamanda güçlü bir iradeyi ifade eden gözlerini Bagratyan'a çevirdi. Dışarıdaki insanlara nihayet evlerine gitmeleri için birkaç sakinleştirici söz söyleyin lütfen Gabriel Bagratyan. Ter Haykazun bu iş için köylülerle ilişkisi olmayan bu Parisliyi Gabriel'i neden seçmişti? Köylülerle konuşma işi muhtar Kebusyan'a düşerdi. Yoksa rahip bu ricasıyla gizli bir amaç mı gütmekteydi? Gabriel Bagratyan hem korktu hem de mahcup oldu. Buna rağmen Ter Haykazun'un isteğini yerine getirmek için yürüdü, Stepan'ın elini sıkıca kavramıştı. Bagratyan'ın ana dili elbette Ermeniceydi ama kalabalığa giderek 500 kişi kadar olmuştu. Konuşacağı bu ilk anda ona hakkı olmayan bir müdahalede bulunuyormuş, yaptığı izinsiz bir konuşmaymış gibi geldi. Neredeyse Türkçeyi askeri dili daha yakın hissetmişti kendisine. Fakat Bagratyan'a sıkıntı veren sadece ilk seslerdi. Sonra heceler giderek daha net akmaya başladı dilinden. Eski dil içinden fışkırıyor, taşıyordu artık. Yoğun oluklulara ve burada toplanmış olan öteki köylülere sükûnetle dağılıp eve gitmeleri ricasında bulundu. Başka yerlerde değil, sadece Zeytun'da bazı olumsuzluklar olmuştu. Önce bunların gerçek nedenleri araştırılmalıydı. Bütün Ermeniler Zeytun'un eskiden beri bir istisna oluşturduğunu bilirlerdi. Bambaşka bir bölgeye ait politikayla hiçbir işi olmayan Musa Dağı sakinleri için en ufak bir tehlike bile söz konusu değildi. Fakat tam da böyle anlarda düzen ve sükûneti korumak her zamankinden daha kutsallaşıyordu. O, Bagratyan, her türlü önemli olayın köylere bildirilmesi için gerekeni yapacaktı. Gerektiğinde geleceği görüşmek üzere bütün cemaat bir halk toplantısı için bir araya geleceklerdi. Gabriel güvenli konuştuğunu, uygun sözcükleri bulduğunu ve kendisinden dinleyenlere hoşnut edici bir güç aktığını hissediyor ve buna çok şaşırıyordu. Birisi yaşasın Bagratyan ailesi diye bağırdı. Bir kadın sesinin yakındığı duyuluyordu sadece. Astvazim, tanrım bize ne olacak? İnsanlar meydanı boşaltmasalar da küçük gruplara ayrılmışlardı. Kilise artık kuşatılmış halde değildi. Zaptiyelerden sadece Ali Nazif ortalıkta avare avare dolaşmaktaydı. İki arkadaşı çoktan kaybolmuştu ortadan. Gabriel bir süreden bu yana efendiyi büyük bir bey olarak mı yoksa bir kafir domuzu olarak mı değerlendirmesi gerektiği konusunda karar veremediği anlaşılan, hızla değişen olayların dinamiğini resmen yanıtlama durumunda olmayan çiçek bozu yüzlü adama yaklaştı. Tam da bu güvensizliği nedeniyle zaptiyeyi haşmetle payladı. ''Kim olduğumu biliyorsun, senin üstün ve amirinim, orduda subayım ben.'' Ali Nazif hazır ol vaziyetine geçmeye karar vermişti. Gabriel elini anlamlı biçimde cebine soktu. Bir subay bahşiş vermez. Fakat ben sana bu iki mecidiyeyi şimdi anlatacağım görev dışı bir iş için veriyorum. Ali Nazif'in heyecanlı duruşu giderek kayıtsız şartsız olmaya başlamıştı. Bagratyan belli belirsiz işaret edip her zamanki duruşuna geçmesini bildirdi. Son zamanlarda siz zaptiyeler arasında yeni yüzler görüyorum. Adamlarının sayıları mı arttı?
Zor görev ve uzak yollar için sayımız çok azdı efendi. O nedenle takviye gönderildi.
Gerçek neden bu mu? Neyse, buna yanıt vermek zorunda değilsin. Peki son emirleri, paranı falan nasıl alıyorsun?
Gençlerden biri her hafta Antakya'ya gidip emirleri alıp getiriyor.
Öyleyse görevin dışındaki işini dinle Ali Nazif. Bu bölge için önemli olan, beni anlıyorsun değil mi? Herhangi bir talimat alır ya da komutanlığından bir şey öğrenirsen hemen bana, evime geleceksin. O zaman şimdi verdiğimin 3 katını alırsın. Bagratyan zaptiyeyi orada bırakıp konuşmaya başlarken ki Haşmeti'yle kilisenin levazım odasına döndü. Altuni muayenesini bitirmiş, dalga geçmeye başlamıştı. Maraş'ta büyük bir hastane, araç gereç, ameliyathane, tıbbi kütüphane var. Ama meslektaşım olacak eşeğin biri çıkık gemi yerine bile yerleştirmemiş. Bu durumda ben ne yapabilirim? Diş çekmek için küflü bir kerpedenin dışında hiçbir aracı olmayan ben. Kolu 2 kırık tahtası arasına yerleştireceğiz. Korkunç görünüyor. Rahat bir oda, uzun süreli yatak istirahati ve bakım gerekecek. Tabii karın içinde aram. Yaşlı usta Tomasyan çaresizliğe kapılmıştı. Evimi sattıktan sonra yerim öylesine darlaştı ki nasıl yerleşiriz? Gabriel Bagratyan hemen Matmazel Tomasyan'a evinde dağa bakan güneşli bir oda hazırlama teklifinde bulundu. Bakım için Doktor Altuni'nin talimatları uyarınca her şey yapılacaktı. Doktor çok memnun olmuştu. Kohyem, mükemmel dostum. Şu talihsiz varlık Sato'yu da alırsın yanına değil mi? Böylece bütün saygıdeğer hastaların bir araya toplanmış olur. Yaşlı ayaklarım sana minnettar kalacaklar. Böyle de yaptılar. Aram ile Hofsan'la Kevork'u da yanlarına alıp Baba Tomasyan'la birlikte gittiler. Yaşlı Tomasyan dansçı Kevork'u evde ve atelyede çalıştırmak istiyordu. Stepan ise babasının talimatı üzerine yeni durumdan Juliet'i haberdar etmek için önden gitmişti. Çocuk soluk soluğa daldı eve. Anne, anne neler oldu bilsen, konuklarımız var. Zeytunlu papazın kardeşi Matmazel İskuhi, bir de ayakları kan içinde kalmış küçük bir kız. Juliet bu sürpriz haberden tuhaf biçimde etkilenmişti. Şimdiye kadar kendisine önceden sormadan hiç konuk getirmemişti eve kocası. Juliet ile ilişkisinde özellikle kendi ırkından insanlar söz konusu olduğunda belli bir güvensizlik vardı. Fakat 10 dakika sonra İskuhi, Altuni çifti ve Sato ile birlikte eve geldiğinde Juliet bir iyilik sembolü kesilmişti. Birçok güzel kadın gibi karşısına çıkan hem de kendisinden daha genç bir varlığın bu dişi zarifliğinden kolayca etkilenmesi mümkündü. Oysa zavallı İskuhi'nin hali onu duygulandırmış, içinde bir abla gibi ona yardımcı olma isteği uyandırmıştı. Gerekli talimatları verirken hoşnutluğunu ifade etmekteydi. Gerçekten çekici. Aralarından böylesine narin bir yüze sahip pek az insan çıkar. Lime lime olmuş giysilerinin içinde bile kibar görünüyor. Konuştuğu Fransızca ise bir Ermeni için oldukça iyi. O da çabucak hazırlanmıştı. Juliet İskuhi'ye gereken şeyleri kendi eliyle getirdi. Bunların arasında kendisine ait kenarları dantelli güzel bir gecelik bile vardı. Her türlü tuvalet malzemesi ve parfüm vermekten, ki burada bu hazineler yeri doldurulamaz değerdeydi, kaçınmadı. Altuni Büyükmaraş kentinin doktorlarına şiddetle çıkışarak İskuhi'nin koluna bir kez daha baktı. Ağrın var mı canım? Hayır, artık hiç ağrısı yoktu. Sadece öylesine bir duygu, sıkıcı bir duygu. Doğru sözcü arıyordu. Duygusuzluk duygusu vardı içinde. Yaşlı doktor kendisinin de kızın koluna pek fazla yararı olmayacağından emindi. Yine de anlayışı bu olduğu için kızın omzunu boynuna kadar kaplayan büyük bir sargı yaptı. Koyulaşmış kırışık yaşlı parmaklarının hala ne kadar sağlam ve güvenli çalıştığı görülüyordu. Kısa süre sonra İskuhi yumuşak yatakta temizlenmiş ve huzur içinde yatmaktaydı. Bütün bu süre içerisinde ona yardım etmiş olan Juliet veda etmek istedi. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda yavrum, şu büyük çanı hızla sallamanız yeter. Yemeğiniz yatağınıza gelecek, fakat ben daha önce yine bir göz atarım size. İskuhi eve dönüşün huzurunu değil de, hala korkunç uzaklıkları yansıtan halkının gözlerini çevirdi koruyucusuna. Ah teşekkürler madam, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Teşekkürler madam. Ve sonra ne Zeytun'da yaşadıkları o korkunç bir hafta içinde, ne sürgün esnasında, ne de yolculukları süresince olmayan bir şey gerçekleşti. İskuhi'nin gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Şiddetli bir tufan gibiydi. Hıçkırıksız dağları ve vadileri olmayan bir ağlamaydı. Katılaşmış bir şeyler çözülüyordu sanki. İskuhi'nin geldiği doğudaki o bozkırlara benzeyen uzak ve ümitsiz gözyaşlarıydı bunlar. Durgunluk içinde ağlarken hep aynı sözcükleri yineliyordu. Özür dilerim madam, böyle olmasını istemezdim.
Juliet Iskui'nin yanına diz çöküp onu öperek bir melek olduğunu söylemek isterdi. Fakat her türlü alışılmış şefkati olanaksız kılan bir şeyler vardı. Hala genç kızı sarmalayan o dalgınlık, hala kızın içinde bulunduğu, yaşanmışlıkların ördüğü o koza. Juliet içinden geldiği gibi sıcak davranamadı. Elini Iskui'nin saçlarında yavaşça gezdirmek ve sessizce ağlayan kızın gözleri kapanıp hoş bir boşluk içine dalıncaya kadar yatağın ayak ucunda beklemekle yetindi. Bu arada Mayrik Antaram Sato'nun ayaklarındaki yaraları temizleyip sarmıştı. Küçük kızı hizmetçi odalarından birine yatırdılar. Sato derin uykuya daldığı gibi canhıraş çığlıklar atmaya başlamıştı. Günler boyunca korkunun en ufak belirtisini göstermemiş olan küçük kızın sırtına yaşamın düşlerde yinelenmesinin yüzlerce kamçı gibi indiği görülüyordu. Durmadan sarsarak uyandırmaları boşunaydı. Uyandırılması olanaksız bir uykudaydı sanki. İniltiler ve acı feryatlar son bulmuyordu bir türlü. Bazen bu uzun ağlamaların yardım umulan bir isme sarıldığı izlenimi ediniyordu insan. Küçük hanım. Uzaktaki odadan korkunç sesler gelirken Juliet merdivende oğluyla karşılaştı. Stepan heyecan içindeydi. Yeni, bilinmeyen ve tehlikeli olan tahrik edici heyecanlarla sarmalıyordu çocuğu. Kasım'da 13. yaş gününü kutlamıştı. Yani sansasyonların bütün erkek çocuklarının ruhunu coşturduğu yaştaydı artık. Her yeri birbirine katan fırtına ve tufanları da gözlerinde bağışlanmaz parıltılar olduğu halde olağan dışı bir şeyler gerçekleşmesi dileğiyle izlemekteydi. Şimdi keyifli bir dehşet içinde kulaklarını dikmişti. ''Duyuyor musun anne? Sato nasıl bağırıyor?'' ''Iskui'nin gözleri, çocuğumun gözleri, Iskui'ninkilerin aynısı.'' diye düşündü Juliet ve bir an için yaşamın uçurumlarının bilincine vardı. İlk kez Stepan için korkuyordu. Oğlunu odasına alıp Sato'nun çok uzaklardan gelen bağırtıları sessiz merdiven boşluğunu çınlatırken göğsüne bastırdı. Gabriel Bagration, Rahip Terhay Kazun, Doktor Bedros Altuni ve Eczacı Krikor'u akşam geç saatlerde evine çağırmıştı. Konuklar loş selamlıkla tütün çubuğu ve sigara içerek tek başlarına oturuyorlardı. Gabriel köyün ileri gelen bu üç kültürlü ve saygın insanından olayları nasıl gördüklerini, sürgün emri verildiğinde ne yapmayı düşündüklerini ve bu ölümcül felakete engel olmak için Musa Dağı'ndaki yerleşim bölgesinde hangi olanakların var olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat hiçbir şey öğrenemedi. Terhay Kazun inatla susmuştu. Doktor ise artık 68 yaşına geldiğini, daha en fazla yaşayacağı 2-3 yılın şöyle ya da böyle geçeceğini söylemişti. Ölümün herhangi bir biçimde daha erken gelmesi memnun ederdi kendisini. Birkaç ay için kaygılanmak gülünçtü. Yaşamın bütünü tek bir kaygının bedeline bile değer değildi. Önemli olan mümkün olduğunca uzun bir süre insanların korkuya kapılmasını önlemekti. Başlıca görevin bu olduğunu düşünüyor, her koşul altında bu görevi yerine getirmek istiyordu. Başka şeyler kendisini hiç ilgilendirmezdi. Evinden buraya büyük bir dikkatle taşıdığı nargilesini derin bir sessizlik içinde içen eczacı Krikor, yanan kömür parçaları içinden kendisine en sempatik gelenini düşünceli bir tavırla seçerek tütün topaklarının üzerine çıplak parmaklarıyla hafifçe bastırdı. Belki de ötekilerine kömür korunu çıplak elleriyle kendisi yanmadan tutabileceğini göstermek istiyordu. Nargile içmenin törensel dikkatliliğine iyice gömülmüş olan eğik gözlü ve sivri sakallı mandarin başı, düşünsel kayıtsızlığın neden olduğu her türlü heyecanı hoş görmeyeceği izlenimini vermekteydi. Gerçekliği doğrulayan sadece akıldır, tersi değil. Neden bir şeyler yapmak isteniyor? Her yapmak kendi içinde zaten yapılıp bitmiştir. Fakat düşünmek sonsuza kadar düşünür. O her koşul altında rastlantısal olan, ilgisiz olan, önemsiz olan her şeye bu en ağır değişiklik de olsa kulak asmamaya niyetliydi. Yaşamının son demlerinde hizmet etmek istediği bu gerçekten felsefi ideali güçlendirmek için pekala yaşlı Arifat Bereket'in de söylemiş olabileceği bir Türk atasözüne dikkat çekti. Kısmetten ziyade olmaz. Bu sözler sıkıntı veren güncel sorunu terk edip geçici ikinci katılımlardan çoktan kendini kurtarmış, içlerinde tanrısal bir yaşam sürdürdükleri kitap sayfaları gibi soğuk, o ulvi şeylere geçme olanağı veriyordu. çeşitli kadercilik öğretileri, Hristiyanlığın İslam'la ilişkisi, aydınlatıcı Gregoire, Şalkedon Ruhaniler Meclisi ve Latin düşüncesi karşısında monofizik öğretinin önceliği üzerine eczacının boğuk sesi yayılmıştı. Papaz eczacının din konusunda ne kadar gelişmiş olduğuna şaşırdı. Krikor bazı kilise büyüklerinin adlarından, onlara ilişkin verilerden ve ilginç öğretilerden söz ediyordu. Oysa papazın öğrenimi sırasında bunlardan hiç haberi olmamıştı. Çok doğal, çünkü bunlar varoluşlarını Krikor'un yaratıcı dehasına borçluydular. Çıldırmak işten değil. Gabriel ayağını kabaca yere vurmaktaydı. Avrupalı adam şu an Krikor'un kişiliğinde pisliğin içinde yok oldukları gibi kendilerini savunmadan ölüme boyun eğen bütün bu uyuşuk ve geveze insanlardan nefret ediyordu. Krikor'un sözünü küçümseyici bir el işaretiyle kesti. Bugün Zapti Ali Nazif'le konuşurken aklıma gelen bir düşünceyi acilen önermek istiyorum. Nihayetinde hala bir Osmanlı subayı, cephede savaşmış biriyim. Son Balkan Savaşı'ndan madalyalarım var. Üniformamı giyip Halep'e gitmeme ne dersiniz? General Cemal Paşa'ya yıllar önce bir iyilik yapmıştım. Yaşlı doktor neredeyse sevinerek lafa karıştı. Cemal Paşa ana karargahını çoktan Kudüs'e taşıdı. Bagratyan fikrinden cayacak gibi değildi. Önemli değil, Vali Celal Bey Cemal Paşa'dan daha önemli. Onu tanımıyorum ama hepimiz onun kim olduğunu ve bize gücü yettiğince yardımda bulunacağını biliyoruz. Eğer ona başvurur, Musa Dağ'ın dünyanın dışında bir yerde olduğunu ve sadece bu nedenle bile herhangi bir politika ile ilgilenmemizin imkansızlığını anlatırsam, belki de... Gabriel konuşmasını sürdürmedi. Kayıtsız sessizliği dinliyordu şimdi. Sadece Krikor'un nargilesindeki su zaman zaman fokurduyordu. Ter Haykazun elindeki tütün çubuğunu ağır ağır yana bıraktı. Vali Celal Bey... Etrafını kontrol etti. Elbette ulusumuzun büyük dostudur. Bize bazı iyilikler yaptı. Onun hükümeti altında çok kötü şeyler olacağından korkmak gerekmiyordu. Fakat ne yazık ki bize gösterdiği dostluk hayırlı olmadı kendisi için. Geniş kol ağzının içinden katlanmış bir gazete çıkardı. Bugün cuma, bu da salı günkü Tanin. Haber küçük olarak dikkat çekmeyen bir yere basılmış. Gazeteyi gözlerine epeyce yaklaştırarak okudu. İçişleri Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre ekselansları Halep Valisi Celal Bey sürekli emekliliğe ayrılmıştır. Hepsi bu.